Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bu akşam. Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2022 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak derginin Habibullah'ın izinde bölümünde yer alan Muhterem Abdullah Sert Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi Kur'an'la öğüt ver başlıklı yazıyı paylaşacağız. Yüce Rabbimiz insanlık tarihi boyunca farklı zamanlarda değişik toplumlara gönderdiği elçilerine ayrı ayrı mucizeler vermiştir. Nebilerin son halkası sevgili Habibine lütfettiği sayısız mucizelerinin başındaysa Kur'an-ı Kerim gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye toplumunun karşısına iki müessir burhanla çıkmıştı. Bunlardan birincisi, 40 sene içlerinde yaşadığı toplumun hakkında hiçbir olumsuz kanaat ileri süremeyeceği tertemiz şahsiyeti, ikincisi ise yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'di. Alemlerin Rabbi, Habibinin kalbine indirdiği kelamı ilahisini büyük bir tertil ile manasını inceden inceye düşünerek okumasını emir buyurdu. Biz Kur'an'la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt, yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı da ağır ağır, tane tane oku. Böylece, beni Rabbim terbiye etti ve en güzel şekilde terbiye etti buyuran Habibi Kibriya Efendimiz öncelikle yeryüzünde yürüyen canlı bir Kur'an oldu. Akabinde Cenab-ı Kibriya kendisine indirilen her ayeti yaşadığı topluma okumasını emir buyurdu. İşte bu Kur'an'da bereket kaynağı, kendinden önceki ilahi kitapları tasdik eden ve şehirlerin anası Mekke'yi ve bütün çevresini tüm insanlığı uyarasın diye indirdiğimiz bir kitaptır. Ve bu, sana kendisiyle insanları uyarman için ve müminlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun, onu bırakıp da başka dostlara uymayın. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vahyedilen ayetleri gündüz ve gece tekrarlıyor, bu ayetlerin beyan ettiği ilahi ölçüleri bizzat hayatileştiriyor, bu ilahi beyanlarla buluşup mümin vasfını kazanan yeni Müslümanlar da evlerini hemen bir Kur'an mektebine dönüştürüyordu. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh, evlerini adeta bir Kur'an merkezi haline getiren, kardeşi Hazreti Fatıma'nın evinde dinlediği ilahi beyanın tesiriyle Müslüman olmuştu. Mekke toplumundan her gün bir insan Kur'an'la buluştukça, müşrikler onun okunmaması ve tesirinin azaltılması için farklı baskılar uyguladılar. Bu mevzuda bizzat o kelamın ezeli ve ebedi sahibi sevgili elçisini uyarmakta ve şöyle buyurmaktadır. Ey Habibim, de ki, size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmiyorum ve ben size bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana tabi oluyorum. De ki, körle gören bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz? Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la uyar. Onlar için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi vardır. Gerekir ki Allah'tan korkarlar. İmamül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 23 senelik risalet vazifesi müddetince hep sahabilerini Kur'an-ı Kerim'le ve söz, fiil ve sükutlarından oluşan sünnet-i seniyyesiyle terbiye etmiş, özellikle değer verdiği sahabilerini de Kur'an elçileri olarak İslam'la yeni buluşan alanlara göndermiştir. Onun yetiştirdiği mübarek neslin kimi bizzat savaş ve gazalarda şehit olurken bir kısmı da Kur'an öğretimi için çıktıkları yollarda şehit edilmişlerdir. Radiyallahu anhum ecma'in. Resul-i Kibriya Efendimiz Kur'an okumanın insanı değiştireceğini, onu tatlandırıp güzelleştireceğini şöyle haber verirler. Kur'an okuyan mümin portakal gibidir. Kokusu hoş, tadı da güzeldir. Kur'an okumayan mümin ise hurma gibidir. Kokusu yoktur. Mümin olduğu için tadı güzeldir. Kur'an okumayan münafıksa Ebu Cehit karpuzu gibidir. Kokusu da yoktur ve tadı da acıdır. Muhyiddin İbni Arabi bu hadisi şerifle ilgili olarak çok güzel bir yorum yapar ve buyurur ki, burada kokuyla kastedilen kıraattir. Kur'an kıraati sırasında çıkan nefesler kokulu meyvenin yaydığı güzel havaya benzetilmiştir. Tadı güzeldir denilirken de mümindeki imana işaret edilmiştir. Zira başka bir hadisi şerifte Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Muhammed Mustafa'dan razı olan imanın tadını almıştır buyurarak imanı bir tat olarak vasfetmişlerdir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Hakk'ın kelamı olarak güzeldir. Kur'an'la dolu olan nefesler de güzeldir. Sahabe-i kiramdan Ebu Talha radıyallahu anh bir gün Peygamber Efendimizin yanına vardığında onu ayakta durmuş Ashab-ı Suffe'ye Kur'an öğretirken gördü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem açlıktan iki büklüm olan belini doğrultmak için karnına taş bağlamıştı. İşte bu şekilde Resul-i Ekrem Efendimiz ve ashabının en mühim meşguliyeti Allah'ın kitabını tefekkür etmek, anlamak ve öğrenmek, en büyük arzu ve iştiyakları da Kur'an-ı Kerim'i tekrar tekrar okumak ve dinlemekti. Ashab-ı kiramın en güzel şekilde yetiştirdiği güzide talebeleri, tabi'in de aynı şekilde Kur'an tilavetine ehemmiyet verirlerdi. Nitekim İmam Evzai şöyle demiştir. Şöyle denirdi ki, Muhammed aleyhisselamın ashabı ve onları ihsan üzere takip eden tabi'in şu beş esas üzereydiler. 1- Müslüman topluluğuyla beraber olmak. 2- Sünnete tam uymak. 3- Cemaate devam etmek. 4- Kur'an okumak. 5- Allah yolunda cihad etmek. Kur'an-ı Kerim, Selefi Salihin dediğimiz geçmişte İslam'ı güzel yaşayan müminlerin hayatlarının her zerresine sirayet etmişti. Onlar her şeye Kur'an'la bakar, her hadiseyi Kur'an'la görür ve her daim Kur'an'la yaşarlardı. Urve bin Züheyr'in şu hassasiyeti günümüz insanı için ne kadar uyarıcıdır. Urve radıyallahu anh, taze hurmaların olgunlaştığı günlerde önce bahçesinin duvarından bir kapı açardı. İnsanlar da oradan girip taze hurma yer ve evlerine götürürlerdi. Kendisi de bahçesine girdiğinde oradan çıkıncaya kadar devamlı şu ayeti kerimeyi tekrar ederdi. Bağına girdiğin vakit maşallah kuvvet yalnız Allah'ındır deseydin ya. Bahçesiyle Kur'an ilişkisinin farkına varabilen insan elbette ki hayatın bütün alanlarında bu hassasiyeti gözetebilecektir. Yaz tatili evlatlarımız için çok önemli Kur'an'la buluşma fırsatıdır. Bir taraftan bu mevsim değerlendirilirken diğer taraftan resmi tedrisattaki seçmeli Kur'an dersine teşvikler artırılmalıdır. Ebediyet hayatında bütün ümmetin şefaatine muhtaç olduğu sevgili Efendimiz ümmetine bıraktığı iki emaneti vardır ki bunlara sımsıkı sarıldığımızda asla sapmayacağımız müjdelenmekte. Onlar da Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetidir. Canımız aşkla kurban edelim, es-salatu ve selam diyelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim. Derginin Habibullah'ın izinde bölümünde yer alan muhterem Abdullah Sert Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi Kur'an'la öğüt ver başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla devam ediyor birlikteliğimiz. Şimdi de Profesör Doktor Mehmet Emin Ayla çocuk eğitimi üzerine Kur'an öğretmeden önce sevgisini verelim başlıklı mülakatı paylaşacağız. Çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim öğretimi özelinde din eğitim öğretiminin lüzum ve ehemmiyeti nedir? Bilindiği üzere insanoğlunun karakterinin 2/3'ü ailesiyle birlikte geçirdiği 2-6 yaşlarında teşekkül eder. Eğitim öğretime elverişli çağ olarak bilinen 6 yaş sonrasında da yine çocuk vaktinin önemli bir kısmını yakın çevresiyle birlikte ailesiyle geçirir. O halde diyebiliriz ki her çocuğun ailesinden ciddi anlamda etkilendiği bilinen bir hakikattir. Çocuğuna din eğitimi ve öğretimi vermenin hem dini açıdan hem de eğitim açısından anne baba üzerinde bir yükümlülük olduğunu ve bunun onlara hesabı mahşerde sorulacak bir sorumluluk yüklediğini gerek ayetler ve gerekse hadislerden öğrenmekteyiz. Dolayısıyla çocuklara başta iman ve ibadet esasları olmak üzere dinin teorik ve pratik anlamda bilinmesi gereken hususlarını öğretmek yanında ona bu dinin mukaddes kitabı Kur'an-ı Kerim'in okunmasını da öğretmek aynı sorumluluk çerçevesi içindedir. Çocukların Kur'an'la buluşma, tanışma noktasında ailelere düşen sorumluluklar nedir? İnsanlara herhangi bir konuda eğitim öğretim verebilmek için önce onları ön bilgilerle bilgilendirmek ve motivasyon sağlamak önemlidir. Buna eğitim öğretimde hazır bulunuşluk kavramı adı verilmektedir. Belki de bu konudaki en güzel örneklerden birini Allah Teala'nın Tur Dağı'nda Hazreti Musa ile olan diyaloğunda görmek mümkündür. Diyebiliriz ki Allah Teala Hazreti Musa'ya vereceği mucizeye onu hatırlamak maksadıyla bazı bilgiler vermiş ve sorular sormuştur. Dilerseniz yaşananları Taha suresinin 17. ve devamındaki ayetlere bırakarak şu neticeyi ifade edelim. Herhangi bir konuda eğitim öğretim verilebilmesi için muhatabın mutlaka bu işe hazır hale getirilmesi gerekmektedir. İşte bu sebeple çocuklara Kur'an okumayı öğretme ameliyesinden önce onlara mutlaka Kur'an sevgisi verilmelidir. Peki çocuklarımıza Kur'an'ı nasıl sevdirelim? İnanma ve bağlanma insandaki iki temel duygu olarak kabul edilmektedir. Çocukluk yıllarında insanın bu iki duyguyla anne babasını ve yakınlarını sevip onlara bağlanması ne kadar tabii ise bu duyguların etkisiyle Allah ve Peygamberi sevmesi ve inanması da o derece tabiidir. Mushaf adı verilen iki kapak arasındaki varlığıyla Kur'an-ı Kerim'in de çocuklar tarafından tanınması ve sevilmesi mümkündür. Zira müşahhas varlığı yanında Kur'an-ı Kerim kendine has okunma üslubuyla insanı etkileyen bir başka özelliğe de sahiptir. Dolayısıyla Kur'an'ı çocuklara sevdirebilmek için birçok bakımdan avantajlı durumdayız denilebilir. Şimdi bu avantajlar çerçevesinde çocuklara Kur'an'ı sevdirebilmenin yollarını ele almaya çalışalım. 1. Çocuklara Kur'an hakkında yaşlarına uygun bilgiler verilmelidir. Allah tarafından sevgili Peygamberimize indirilen bu mukaddes kitabın niteliklerini çocuklara anlatmak öncelikle ebeveynin, sonraki dönemlerde ise öğretmenin görevidir. Çünkü bu bir bilgilendirme işidir ve bu konuda ona yeterli doğru bilgilerin aktarılması gerekmektedir. Bunun anne babalar tarafından yerine getirilmesi ise en doğru olanıdır. Çünkü Amentü esaslarından biri de kitaplara iman konusudur. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın insanlara gönderdiği mukaddes kitaplardan biridir ve diğer kitaplar gibi o da insanların doğru yolu bulmalarına vesile olan, dünya ve ahiret mutluluğu için onlara yol gösteren kutsal bir rehberdir. Dolayısıyla Kur'an'ın ihtiva ettiği sure ve ayetlerin sayısını, belli başlı surelerin adlarını öğrenen bir çocuğun mukaddes kitabı hakkında derli toplu bir takım bilgilere sahip olma imkanına kavuşacağını söyleyebiliriz. Öte yandan sevgili Peygamberimizin çocuklarımızı Kur'an sevgisiyle yetiştirmemizi tavsiye ettiği bir hadisi şerifinin de var olduğunu unutmayalım. 2. Çocukların dikkatlerini çekecek ayetlerden bahsedilmelidir. Çocuklar yaratılışı gereği olağanüstü olaylardan etkilenmektedirler. Onların küçük yaşlarda masal ve hikayelerden hoşlanmalarının da bu özellikleriyle ilgisi vardır. Bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim geçmiş ümmetlerden de bahsederek onların yaşadıklarını ibret alınsın diye gündeme getirmekte ve her biri mana yüklü ve eğitici pek çok kıssayı ihtiva etmektedir. Hazreti Adem başta olmak üzere Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup, Hazreti Davud peygamberler aileleriyle birlikte bize hayatlarından kesitler sunulan şahsiyetlerdir. İşte bu kıssalar çocukların Kur'an'a olan ilgilerini ve okumaya olan isteklerini artıran hususlardır ve ebeveyn tarafından onların dikkatini çekmek adına bu kıssalardan faydalanmak gerekmektedir. 3. Çocukların Kur'an'a hayranlık duyacakları ayetler ele alınmalıdır. Çocuklar ve yetişkinler Kur'an'da işaret edilen birçok hususa günümüzdeki bilimsel araştırma sonuçlarının tanıklık etmesinden yana hayranlık duymaktadırlar. Bu durum hem inandıkları mukaddes kitaba dair imanlarını artırmaktadır hem de 14 asır önce Kur'an'da yer alan bu bilgilerin yeni keşfediliyor olmasından dolayı da ilgilerini çekmektedir. Bu bağlamda çocuklara Kur'an-ı Kerim'de dağlardan bahseden ve dağları yeryüzüne kazıklar gibi çaktık ayetiyle dağları gördüğün zaman onları cansız varlıklar zannedersin. Halbuki onlar bulutlar gibi hareket etmektedirler ayetini örnek verebiliriz. Bu iki ayet günümüzdeki jeoloji ve astronomi bilim dallarının verdiği bilgilerle çok dikkat çekici hale gelmektedir. Bu eğitim öğretimde takip edilmesi gereken metotlar neler olmalıdır? Eskilerin bir sözü vardır, usul olmadan vusul olmaz. Şüphesiz ki hem çaba ve gayret hem de dikkat gerektiren Kur'an öğretimi de mutlaka bir usule ve metoda muhtaçtır. Diyebiliriz ki geçmişten günümüze dek İslam dünyasında müminler çocuklarının eğitim öğretim faaliyetlerine önce Kur'an-ı Kerim'i öğreterek başladılar. Doğrusu Rabbiye sir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr diye başlanılan bu faaliyet her zaman bu sözleri söyleyeni maksadına erdirmiştir diyebiliriz. Bunda tabii ki Allah Teala'nın andolsun ki biz Kur'an'ı çok kolaylaştırdık ayetinde ifade buyurduğu ilahi kolaylaştırmanın da bunda rolü vardır. Ancak bugün için biz etrafı pek çok zararlı unsurlar ve engellerle çevrilmiş, internet, tablet ve cep telefonuyla kuşatılmış çocuklarımıza ve gençlerimize Kur'an'ı daha kısa sürede öğretmek ve okuyabilecek bir duruma getirme sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Bunu gerçekleştirmek için yola koyulurken öncelikle şu iki hususa dikkat etmeliyiz. Birincisi çocuklara Kur'an'ı sevdirmek nasıl ki öncelikle anne babanın vazifesi ise onu okumayı öğretmek işi de bu konuda ebeveyn dışında uzman birinin görevi olmalıdır. Kur'an öğretiminde bu husus Femi Muhsin kavramıyla ifade edilir. Öğretim işinde yeterli, yetenekli, okuyuşu ve öğretmesi güzel anlamına gelen bu kavram aslında nasıl bir öğretmen sorusuna da cevap niteliğindedir. Bu bir. İkinci husussa eğitim öğretimde son yıllarda ciddi bir ilgi gören çoklu zeka teorisini Kur'an öğretiminde de göz önünde bulundurmak gereğidir. Bu teoriye ait şu bilgiyi aktaralım müsaadenizle. Howard Gardner adlı bilim adamı 1983 yılında yazdığı eserinde insanlarda bilinen haliyle sayısal ve sözel şeklinde iki tür değil 8 farklı zeka türü olduğunu ve bir ya da birçok zeka türünün aynı anda bir insanda bulunabileceğini ortaya koydu. Kısa bir süre sonra tüm dünyada kabul gören bu teorinin aslında insanlar madenler gibidirler hadisi şerifiyle işaret edilen hususa, yani insanların her birinin farklı özelliklere sahip olduklarına dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Doğrusu bugün genel eğitim öğretimde çoklu zeka teorisini dikkate almanın ciddi bir başarı artışına vesile olduğu kabul edilmektedir. Diyebiliriz ki Kur'an öğretimi özelinde de bu teorinin gereklerini yerine getirmek, başarıda gözle görülür bir artış sağlayacaktır. Bu bağlamda çocuklarımıza Kur'an öğretirken dikkate almamız gereken metotları iki başlıkta ele alabiliriz. farklı zeka türlerine hitap eden bir öğretim metodu uygulanmalıdır. Biraz önce çoklu zeka teorisinden söz etmiş ve bu teoriden Kur'an öğretiminde de yararlanmak gerektiğini ifade etmiştik. Söz konusu teorinin insanların 8 farklı zeka türünden birine veya birkaçına sahip olabileceğini, dolayısıyla eğitim öğretimde bu hususun göz önüne alınmasının başarıyı artıracağını öne sürdüğünü tekrar hatırlatmış olalım. Buna göre şayet eğitim öğretimde biz farklı zeka türlerine hitap etmeyi gerçekleştirebilirsek, başarısız olma ihtimalimiz son derece düşük olacaktır. Kur'an öğretimi konusunda şu anda piyasada mevcut olan birçok materyal üzerinde yaptığımız inceleme sonucunda diyebiliriz ki, hemen hepsiyle mukaddes kitabımızın okunuşunu öğretmek mümkündür. Mevcut öğretim teknolojilerinin ve materyallerinin bulunmadığı geçmiş dönemlerde bu öğretim faaliyetinin klasik yöntemlerle de asırlardır gerçekleştirildiğini unutmayalım. Ancak günümüzdeki teknolojik imkanlardan faydalanmak suretiyle çocuklardaki potansiyel yetenekleri devreye sokarak bu öğretimi gerçekleştirmekten daha güzel ne olabilir? Bu sebeple çoklu zeka teorisi içinde yer alan sözel, görsel, sosyal, bedensel ve müziksel zeka türlerinin özellikleri dikkate alınarak Kur'an öğretiminde muhtelif metotlarla da bu iş pekala gerçekleştirilebilir. Bazen farklı telaffuza sahip peltek harflerin farklı renklerle gösterilişi, bazen hocanın okuyuşunun koro halinde tekrarı, bazen ikili gruplarla ders çalıştırma, bazen harflerin okunuşunu hikayeyle anlatma, hasılı her biri çocukların zeka türlerine hitap eden uygulamalardır. Bu teoriden haberdar olan ve uygulayan öğreticilerin başarı oranının yükseldiğine dair elimizde yapılan bazı araştırma sonuçlarına sahip olduğumuzu da sözlerimize ekleyelim. Sevgi temelli yaklaşım izlenmelidir. İkinci olarak belki bir metot, belki de anlayış olarak kabul edebileceğimiz bir husus üzerinde durmak isteriz. Sevgi temelli yaklaşım. Bilindiği üzere Kur'an okumaya başlanırken Eûzü Besmele çekilir. Bir tek suresi hariç Kur'an'ın bütün sureleri Besmele ile başlar. Gerek Besmele'de Allah Teala'nın Rahman ve Rahim sıfatlarının geçmesi, gerekse Rahman suresinin ilk iki ayetinde Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti buyurulması, Kur'an eğitimi ve öğretiminde öğrencilere merhamet, şefkat ve sevgi temelli bir eğitim anlayışıyla yaklaşılması hususunda önemli bir işarettir. Bu sebeple Kur'an öğretiminde öncelik dersin ve dersi öğretecek hocanın sevdirilmesine verilmelidir. Bunun için de kolaylaştırmak, merhametli olmak ve yumuşak davranmak esastır. Kur'an öğretmeni, öğreticisi, baskıcı, kaba ve sert olmamalıdır. Bilakis öğrencileri korkutmadan, nefret ettirmeden, onların derse ilgisini çekecek ve öğretmene ülfet etmelerini sağlayacak bir yaklaşım sergilemelidir. Sevgi temelli yaklaşımın Kur'an öğretiminde yer alması ya da ihmal edilmesi, din eğitimi ve öğretimi sürecinde çocuğun ya Kur'an'la ileriki yaşlarda da bağını devam ettirmesi ya da Kur'an'dan büsbütün ilgiyi kesmesi gibi dramatik sonuçlar doğurmaktadır. Çünkü geçmişte ve günümüzde pek çok yetişkinin mukaddes kitabımız Kur'an veya dini değerlerle arasına mesafe koymasının sebeplerinden biri de çocukluk yıllarındaki Kur'an öğretimi esnasında kendisine uygulanan baskı ve cezalardır diyebiliriz. Dolayısıyla her halükarda çocuklarımıza Kur'an'ı sevdirerek şefkatle ve merhametle öğretmemiz gereğine inanan öğretmenler yetiştirmek, böylesi öğretmenleri arayıp bulmak ve bu hususta son derece ihtimam göstermek şarttır. Şunu önemli vurgulamak isteriz ki, çocuğun Kur'an'a karşı duyduğu sevgisini öğretmenin yanlış tutumuyla yok etmeye hakkımız olamaz. Bilinmelidir ki, Kur'an okurken zorlanan kişiye hem okuduğu hem de zorlandığı için iki kat sevap verileceğini müjdeleyen hadis-i şerifin, onu öğrenirken ve öğretirken zorlanan kişi için de geçerli olduğu açıktır. Bu itibarla her bir çocuk için çocukluk yıllarında Kur'an okumayı öğrenirken yaşadıkları da hafızasında kalan da sadece hocasından gördüğü anlayış, sevgi, şefkat ve merhamet olmalıdır. Zıddı asla bir din eğitimcisine ve Kur'an öğretmenine yakışan bir durum değildir. Ne mutlu sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir müjdesine nail olan en hayırlı kimselere. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Mehmet Emina'yla çocuk eğitimi üzerine Kur'an öğretmeden önce sevgisini verelim başlıklı mülakatı paylaştık sizinle programımızda son olarak. Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2022 sayısından paylaştık bu yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.